Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Cem Özde. Cem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Cem Hocam, yine dinleyenlerimizden çok miktarda soru almışız kalp hastalıkları ile ilgili olarak. İsterseniz başlayalım
İnşallah.
Sorularımıza direkt. İnşallah. Ritim bozukluğum olduğu için ritim holter takıldı fakat sonucunda herhangi bir şey çıkmadı. İlaç kullanmam gerekir mi diye bir soru yöneltmiş bir dinleyenimiz.
Şimdi şöyle, önce ritim holter dediğimiz şey ne?
Önce ritim ne? Peki oradan başlayalım.
Ritim dediğimiz şey, kalp ritmini kastediyoruz burada. Kalbin belirli bir senkronda atışını sağlayan
yani şu filmlerde olduğu gibi tik tak tik tak gibi atmaktan bahsediyoruz.
Ondan bahsediyoruz. Belirli bir senkronda atmasını sağlayan, belirli bir düzen içerisinde, belirli bir hızda atmasını sağlayan ritim diyelim. Bundan önceki konuşmalarımızda, bundan önceki programlarımızda değinmiştik. Yine hatırlatmakta fayda var. Normal sağlıklı bir kalpte 60 ila 100 arasında normal istirahat halinde bir atış bekliyoruz. Düzenli olarak atmasını bekliyoruz. Buna normal ritim deniyor. Normal sinüs ritmi deniyor buna. Bunun olmadığı da diğer tüm durumlar anormal olarak kabul edebiliriz.
Peki mesela hastamız çarpıntı diye ifade etti bunu. Hızlı çarpma, az çarpma vesaire. Geldi. Buna ritim holter tetkiki mi yapılmak gerekiyor?
Şöyle diyelim. Hastaların çarpıntı olarak tariflediği şikayet, subjektif şikayet aslında kalbin hızlı atmasından ziyade kişinin kalp atışlarını hissetmesi şeklinde söylesek daha doğru olabilir. Çünkü bazı hastalarımız tamamen sağlıklı, hiçbir problemi olmayan, tekrarlanan, mükerrer ritim holter kayıtlarına bir sıkıntı rastlanmayan hastalar
ikide bir çarpıntı var diyebiliyorlar.
Çarpıntısını tariflayabiliyor. Burada kişi kendi kalp atışlarını duyması aslında. Bu subjektif durum. Burada öyle söyleyelim. Her şey burada normal olabileceği gibi çok farklı çeşitlerde kalple ilişkili ritim problemlerinden de kaynaklanabilir. Bir de şunu söylemek lazım. Kişinin çarpıntı olarak tariflediği problemlerin ekseriyeti kalp dışı nedenlerle ortaya çıkıyor. Bunlardan en sık karşılaştığımız işte kansızlık, tiroid problemleri ve bir takım hormonal bozukluklar. Bunlarda daha ziyade hastalarda çarpıntı dediğimiz şikayeti görebiliyoruz. Öncelikle kalple ilgili bir değerlendirmeden önce bunların kontrol edilmesi gerekiyor.
Peki ritim holter nedir? Nasıl uygulanır? Ne işe yarar?
Ritim holter dediğimizde elektrokardiyografinin kişide kaydedilebilir şekilde yapılması. Küçük bir Walkman ya da bir iPhone ya da bir cep telefonu büyüklüğündeki bir cihazın, EKG cihazının kişiye yerleştiriliyor yüzeyden. Herhangi bir girişim işlem olmak.
Yani belimize cep telefonu takmak gibi bir şey.
Onun gibi bir şey.
Bir alet, bir şey bir yere yapışıyor mu? Prop falan var mı yani?
Bunun dört tane probu oluyor. Bunlar göğüste belirli bölgelere yapıştırılarak kişinin 24 saat boyunca takriben ya da isteyen hekimin tercihine göre belirli bir sürede kalp ritmini kaydetmesi, kalp atışlarını kaydetmesiyle yapılan
tanısal işlem. 24 saat yedik, içtik, yattık, kalktık, sürekli kaydediyor bunu.
Bu sürekli kaydediyor. Burada şöyle bir durum olabilir. En başta sorduğunuz soru, kişide gerçekten bir hastalık da olabilir. Ancak cihazın takıldığı gün bu hastalık saptanmamış olabilir. Bu mümkündür. Ancak hastada anormal bir ritim saptanmış olmasına rağmen hasta şikayet de tariflemeyebilir. Bu açıdan önemli. Zaten bu cihazın yenilerinde, yeni kuşak holter cihazlarının ekseriyetinde hastada şikayet kayıt düğmesi var. Yani hasta söz gelimi o anda çarpıntısının olduğunu söylüyor.
Düğmeye basıyor
ve kayıt o noktalara işaretliyor. Söz gelimi bazı hastalarımızda, ki ekseriyetli hastalarımızda şikayetinin olduğu söylediği zamanda düğmeye bastığında o kayıt yerleri kontrol edildiğinde gerçekte herhangi bir problem olmadığını görüyoruz.
Psikolojik mi yani bu? Olmuş oluyor.
Olabilir. Yani psikolojiktir demek de hemen çok doğru değil. Sadece olabilir diyelim.
Peki sonuçta hiçbir şey çıkmamış hastamızınkinden de, dinleyenimizinkinden de. İlaç kullanmam gerekir mi diyor şimdi?
Bu da yine tamamen subjektif bir durum. Kişinin şikayetleri, söz gelimi normal ama normale göre birazcık daha fazla hızlı atan bir kalpten kaynaklanıyorsa, bir fazla hızlı bir ritimden kaynaklanıyorsa bu hızı baskılayan bir takım ilaçlar kullanılabilir. Mümkündür. Ancak bu herhangi bir hastalığı tedavi etmekten ziyade kişinin semptomunu kısmaya, semptomunu baskılamaya yönelik olur.
Şikayetleri rahatlatalım, kafi o zaman.
Evet.
Peki. Bir dinleyenimiz demiş ki Cem Hocam, efor testi yaptırdım. Efor testi sırasında tansiyonumun çok düştüğü söylenerek test yarıda bırakıldı. Bu çok anormal bir durum
evet,
mudur?
Evet, bu çok anormal bir durumdur. Bu temel
şimdi
olarak...
hocam yine şeyden başlayalım. Biz kelimeleri dinleyelim. Efor testi nedir, ne işe yarar? Kısaca bir özetleyelim.
Efor testi, hep üzerinde bahsettiğimiz bu elektrokardiyografi işlemini kişinin efor sarf ederken yapılanına deniyor. Yani kişiye bir koşu bandında ya da bir bisiklette, ülkemizde ekseriyetli cihazların hepsi koşu bandı. Koşu bandında ya da bir bisiklette efor sarf ederken kalp ritminin kaydedildiği elektrokardiyografi cihazıyla kalp ritminin kaydedildiği tetkiklere efor testi deniyor. Eforla EKG deniyor.
Başladık, biraz koşuyoruz, sonra o hızlanıyor, bir de eğim artıyor galiba.
Evet. Yani normal bir sporcunun kullanacağı şekilde de ekseriyetli bu bantlar oluyor. Hızını belirli kademelerle, belirli sürelerle artırılıp aynı zamanda eğimini de artırılarak kalbin daha fazla çalışması, daha fazla yormaya...
Hataya zorlanması kalbin.
Hataya zorlanması diyelim, evet.
Ya da hastanın pes etmesi diyelim.
Hastanın pes etmesinden ziyade kalbinin bu yüksek efora, yüksek iş gücüne vereceği yanıtı değerlendirmek dememiz daha doğru. Buna kalbin, bu yüksek efora kalbin verdiği yanıta göre bir takım hastalıkların olup olmayacağını, olup olamayabileceğini aslında öngörmeye çalışıyoruz.
Peki maksimumu ne bunun Cem Hocam? Yani en sonuna kadar dayandım ben. Deli gibi koştum. Yarım saatte mi sonlandırıyorsun sistemi mesela?
Burada testin öncelikle anlamlı bir düzeye ulaşabilmesi için kişinin kendi yaşına göre ulaşması gereken kalp hızını geçmesi gerekiyor.
Bu nasıl belirleniyor? Mesela bunu, benim yaşım 40.
Bunu 220 eksi yaş gibi söylemek kabaca doğru olur.
Yani ben 180'e kadar kalp atışım hızlandığında... kalp ağrısı, göğüs ağrısı, tansiyon düşmesi yaşamamalıyım.
Evet, yani
veya bunu EKG bulduğu
şöyle diyelim, bu hıza ulaşmadan test bir anlamlılık ifade etmiyor. Yani o aralığa kadar, o hıza kadar sizin kalbinizin yorulması gerekiyor.
Peki hadi ben de değil ama mesela 60 yaşında bir hacı teyzemize yaptırıyoruz bu testi. Zaten teyzem koşmamış hayatı boyunca.
Koşmamış değil, söz gelimi başka bir ortopedik problemi de olabilir.
Tabii o koşamıyor.
Koşamayabilir. Bizim zaten buradaki efordan amacımız dediğimiz gibi kalbin bu istenilen hıza, istenilen iş gücüne ulaşmasını arzu ederek elektrokardiyografi kayıt ya da görüntüleme yapıyoruz. Bunu biz dışarıdan verdiğimiz bir takım ilaçlarla da sağlayabiliyoruz koşamayan hastalarımızda.
Ne oluyor mesela?
Kalbin çalışmasını arttıran, agreve eden bir takım ilaçlar vererek yapay olarak kalp hızı artırılmaya çalışılıyor ilaçla.
Çok sevimli bir şey gelmedi ama.
Evet.
Peki tansiyonum düştü demiş aslında. Şimdi ne oldu? Koşmaya başladı bir müddet sonra. Pat tansiyonu işte 8'e 6 oldu. 8'e 5 oldu.
Bu çok ciddi bir kardinal bir bulgudur. Ciddi şekilde kalp rahatsızlığı açısından kişi alert edecek bir durumdur.
Cem Hocam çok korkutmuyor ama dinleyelimiz ya.
Neyse ki bu, neyse ki bu durumu çok görmüyoruz zaten. Böyle bir durum olduğunda zaten efor testiyle ilgilenen hemşire ya da doktor arkadaşlar zaten gerekli müdahaleyi o anda yapıp testi sonlandırıyorlar ve bu aşamadan sonra daha ileri tetik ve değerlendirme
kesinlikle gerekiyor. Ne var daha ileride? Anjiyografi mi yaptıracak?
Anjiyografi ya da başka görüntüleme işlemleri diyelim.
Peki. Nefes alıp vermem çok sıklaştı ve kalbimde sıkışmaya neden oluyor. Doktora gitmeli miyim? Biraz böyle non-spesifik bir soru olmuş ama ne anlarsanız soru hocam.
Ki zaten hastalarımızın ekseriyeti de bu şekilde non-spesifik şikayetlerle geliyor. Bunda da yine en sık görülenden başlayalım. Bu duruma en sık sebep olan şey günümüz poliklinik şartlarında dekondisyon dispnesi dediğimiz durum. Yani nedir? Kişinin düşük kondisyona bağlı olarak yaşadığı...
Hımbıllıktan yani hocam.
Evet, kısmen.
Halk arasındaki tabiriyle.
Kısmen. Bundan kaynaklanan problemler. Ancak bunu tek başına hastanın tabii ki de yüzüne bakarak çok kez anlayabilmemiz mümkün değil. O yüzden bir takım temel değerlendirmelerden sonra bir anormallik saptayamazsak böyle olduğunu düşünebiliyoruz.
Yani bu tip şikayetleriniz büyük ihtimalle haddinizi aşan efor zorlamaları sonucu olmuştur.
Evet, evet.
Dur, peki diyoruz. Ayaklarımda şişlikler oluştu. Ödem deniyormuş buna. Kalple ilgili olabilir dedi sağlık ocağındaki hemşire hanım.
Bu da yine polikliniklerimize sık bir başvuru nedeni. Bu kalp rahatsızlığıyla ilgili olabileceği gibi yine ekseriyetiyle başka nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Kişinin ayaklarında şişmeye neden olan kalp rahatsızlığı zaten ileri düzeyde bir kalp rahatsızlığıdır.
Bu noktaya gelmezdi mi diyorsunuz yani? Yani İlaki başka şikayetlerle şöyle, doktora gelirdi
mutlaka,
bu
mutlaka, mutlaka. Hemen endişe edip korkmamak gerekiyor. Bunun haricinde bazı ilaçların yan etkilerinden kaynaklanabilir.
Uzun süre yolculukta oturmak da yapıyor tek başına.
Evet, aynen öyle. Bir takım fizyolojik durumlardan da kaynaklanabilir. Yani hemen ayaklarda şişme olduğunda, ayaklarda ödem dediğimiz durum ortaya çıktığında, evet bu hastada kalp yetmezliği var, kalp yetersizliği durumunda dememiz çok yanlış.
Ha, o zaman burada biz öncelikle şunu demeliyiz. Eğer bir bacaklardaki ödem kalp hastalığına bağlı olsaydı arada 10 tane daha mesela ciddi şikayet söylerdi. Bunlar olmaksızın ödemin olması çok basit. Damar duvarı problemleri de olabilir. Böbrek, karaciğer evet, yani problemleri
hemen
de olabilir.
Hemen korkmamak gerekiyor. Yani ya da hemen hastalığa kalp yetmezliği var yasasını yapıştırmamak gerekiyor. Öyle söyleyelim.
Peki. Yol yürürken ya da yokuş çıkarken çabuk yoruluyorum. Ne yapmalıyım?
Bu da yine...
Yol yürümeyin.
Bu da çok yine nonspesifik bir şikayet ama bu da yine bu hastalarımızın sık bir şikayet nedeni.
Yine efor yetersizliği alameti aslında. Evet, yani aslında iki önceki soruyla aynı soru olmuş.
Aynı soru. Bunlar hep eforla alakalı bir durumun olup olmamasıyla ilgili.
O zaman ne yapıyoruz? Öncelikli olarak efor kapasitemizi arttıracak bir yaşam stili belirlemeye çalışıyoruz.
Evet, evet.
Mümkün olduğu kadar yürüyoruz, hareket ediyoruz, az yiyoruz, kilo veriyoruz.
Evet.
Peki Cem Hocam. Şimdi biraz daha bir kardiyoloji uzmanının daha çok cazip gelecek bir soru. Anjiyografiden sonra normal yaşantıma dönmem uzun sürüyor mu?
Eğer hiçbir problemle karşılaşılmamışsa...
Işlem, yapıldı anjiyo, temiz çıktı.
Herhangi bir komplikasyon olmadıysa, işlemin yapılmasıyla ilgili bir sorunla karşılaşılmadıysa... ...kişi normal yaşantısına kaldığı yerden devam edebilir.
Ertesi gün iş başı.
Ertesi gün den ziyade 3 gün sonra başlayabilir işe.
İşlem yapılmışsa?
İşlem yapılmışsa da yine aynı şekilde.
Peki bu tuhaf yani insanın psikolojisini bozmuyor mu hocam? Yani bir damardan girdiniz bir işte metal veya işte neyse o kılavuz telin yapıldığı malzeme. Kalbine kadar girdiniz oraları bir böyle irrite ettiniz. İnsanların psikolojisi etkilenmiyor mu bu durumdan? Evet, sonra oraya bir de metal bir şey bırakıp çıktınız belki.
Evet, evet tabii ki de etkilenebiliyor. Etkilenebiliyor.
Ben şimdi belki espri boyutum olacak bilmiyorum ama X-ray cihazından geçerken ötüyor mu o kalp pilleri?
Hayır.
Niye ötmüyor ama metal değil mi?
Yapılan maddenin farklı olmasından kaynaklı.
Neyse o iyi bir şeymiş en azından. Bir de şeyi merak ettim. MR odalarında yazar hani kalp pili olanlar girmesin falan diye. Bunlarda da var mı böyle bir şey?
Evet kalp pili olanlar ama kalp pili stentlerden daha farklı.
Stentler MR çektirebiliyor yani.
Evet stentlerde bir şey yok. Yani bu da mesela güncel olarak çok konuşulan hakkında speküle edilen bir durum. Kalp stenti olanların MR çektirmesinde bir sakınca söz konusu değil.
Metalin cinsinden kaynaklanıyor bu.
Metalin cinsinden yani bu ilk bu teknoloji ortaya çıktığında bir problemdi ama şu an günümüzde böyle bir problem söz konusu değil.
Peki. Yine anjiyografi ile ilgili bir soru gelmiş Cem Hocam. Balon uygulanması sonrasında neler yapmalıyım?
Yani... Bu da stent de benzer. Aynı tedavi.
Hastanın zaten ne yapacak bir şey yapmasın.
Yani biraz önce cevabını vermiştik zaten.
Hayır, kendi hayatına dikkat etsin.
Evet,
bir şey. Peki.
O anlamda.
Peki. Şimdi konuyu değiştiriyoruz Cem Hocam. Ense bölgemde şiddetli ağrı var idi. Nefes darlığım ve çarpıntım da oldu. Doktora gittim. Tansiyonum yüksek çıktı. Bundan sonra ne yapmalıyım? Tansiyon diyelim böyle bir konu başlığı olarak Cem Hocam.
Tansiyon dediğimiz rahatsızlık normalde olması gerekenden kan basıncının daha yüksek olması olan durum diyelim kabaca tarifleyecek olursak. Yüksek tansiyon, hipertansiyon şu anki günümüz güncel kardiyoloji pratiğinde ciddi bir problem. Hem tanısının yetersizliği yani o yüksek tansiyon olan hastaların yeteri kadar saptanamaması, saptanmış olan hastaların da istenilen düzeyde tedavi alamaması ciddi bir problem. Sırf buna yönelik olarak yapılmış olan çalıştay, kongre ve seminerler söz konusu. Yani buradaki tedavi ve tanısal başarı hedeflerini nasıl artırılabiliriz konusu şu an için çok güncel bir problem. Dediğim gibi öncelikle burada bir asıl mesele konuya ilişkin farkındalık ve bilinç. Bunun haricinde kişide tansiyonun yüksekliğine sebep olan durumlar %90'ı nedeni bilinmeyen nedenlere bağlı olarak ortaya
asabi
çıkıyor.
Tansiyon, yani asabi tansiyon yani tabirle.
Evet asabi tansiyon.
Sinirlenince tansiyon çıkar doğal olarak.
Aslında orada asabi tansiyondan kasıt hastalar bunu daha az ciddi aldıklarında böyle bir tabir kullanıyorlar. Yani söz gelin bende asabi tansiyon var diyen hasta aslında şunu kastediyor. Benim normalde tansiyonum yok ama işte sinirlendiğimde 200'e fırlıyor. Yani bu...
Beni sinirlendirmeyin aslında çevreye mi mesaj var burada?
İşin açıkçası bu kısmen doğru olabileceği gibi yani kişiyi yoran, üzen ya da heyecana sevk eden her türlü durumlarda tabii ki de tansiyonun yükselmesi normal. Ancak belirli bir seviyeyi aşmaması gerekiyor. Yani söz gelimi hasta ben sinirlendim 200 tansiyonumu çıkıyor demesi bu burada bir problem var. Ve bunu asabiyetle açıklamamız çok mümkün değil.
Ya da sinirlenme diyeceğiz. O da diyecek ki elde değil.
Yani bununla dediğim gibi sadece bununla açıklayamayız bu durumu.
Peki tansiyon böyle ense ağrısıyla başlar mı?
Tansiyon ekseriyetle şikayetsiz, semptomsuz olarak ortaya çıkıyor.
Tesadüfi ölçülmüşken yüksek.
Tesadüfi olarak ölçülmüşken ya da
tesadüf etmese biz bilinçli ölçüşsek bunları Cem Hocam.
Bu da mümkün. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Bizim önerimiz 40 yaş üstü kişilerde en azından ömürlerini yıl içerisinde belirli dönemlerde tansiyonlarını, rastgele zamanlarda ölçmeleri.
Bu kolay. Eczanelerde ücretsiz ölçüyor. Her evde de var artık.
Bir de şu var. Burada bir takım ölçüm tekniğine de çok dikkat etmek lazım. Şunu kastediyoruz. Kişide tansiyonu ölçülmeden önce genel olarak genel öneri kişinin kan hızı ve kan basıncına etki edebilecek bir takım maddeleri yememiş olması.
Ne
hatta,
yani hocam?
Hatta yemek bile yememiş olması bizim.
Çay kahve mi?
En çok kullanılan güncel pratikte çay, kahve, sigara ya da benzeri uyarıcı diğer maddeler. Bunların en az bir saat ya da iki saat öncesinden kullanılmamış olması. Tercihen hastanın yemek yememiş olması ya da yemek sonrası ikinci saatten sonra desek daha aslında uygun olur.
Yorgunluk, efor fark
eder. İstirahat halindeyken ki en önemli başlık bu. Yani hasta en az bir 15-20 dakika oturup istirahat etmiş olması gerekiyor.
Resmen törenle ölçüyoruz ama tansiyonu.
Evet,
iki dakika ölçtürüyoruz.
Ciddi bir ritüelle. Aksi durumda zaten yanlış sonuçlar veriyor.
Peki ben bir de şeyi sorayım Cem Hocam. Bir klasik pompalı işte sıkarak şişirdiğimiz figma manometreler var. Bir de bu son zamanlarda daha yaygınlaşan ve kalitelileri de çıkmaya başlayan kendinden ölçerler. İşte kolunu tak, düğmeye bas, şiştin ölçsünler var.
Şöyle diyelim. Orada artık güncel teknoloji gerçekten iyi bir noktaya geldi bu konuda. Birçok klinik çalışmada da zaten artık dijital tansiyon aletleri kullanılıyor. Burada marka ismi vermeyelim ama dediğiniz gibi bazıları gerçekten kaliteli ve tercih edilebilir. Ama şunu kesinlikle yapılmaması lazım. Elektroniklerin içerisinde bilekten ölçenler var. Bunu onlara önermiyoruz. Yani
niye önermiyoruz? Hata payı yüksek.
Hata payı daha yüksek.
Kola sarılanlar olsun mutlaka.
Kola sarılan. Tercihen iyi bir markadan.
Peki bunlar da sıklıkla bu pili bittiği zaman mı yanlış çıkar bu aletler? Böyle inançlar vardır ya.
Yok hayır öyle bir şey değil. Zaten pili bittiğinde ölçümü yapamayacaktır.
Cem Hocam güncel bir problemimiz var. Benim annemin tansiyonunu yanlış ölçüyor. Bu aralarda aletleri deniyoruz. İki aletle birlikte karar veremedik. Alet mi bozulmuştur diyorsunuz o zaman?
Alet de bozulmuş olabilir. Yanlış şekilde hastaya takılıyor olabilir.
Peki şunu sorsam Cem Hocam. Şimdi bizde yaşanan problem şu. İki tane aletimiz var. Biri klasik pompalı. Öbürü işte koldan ölçer. İyi marka bir tansiyon aleti. İkisinin arasında yüksek tansiyonu ölçerken büyük tansiyonu. Biri 140 ölçüyor. Biri 120 ölçüyor. Fark ne kadar olmalı? Yani bu kabul edilebilir bir fark
15 milimetre civayı geçmemesi gerekiyor.
Ha biri yanlış o zaman bunlardan.
Evet yani evet.
Peki diğerleri hata yapmıyor mu? Pompalılar her zaman doğru mudur?
Tercihan civalı olanlar diyelim. Civalılar daha tercih.
Arada yani. Fark varsa pompalıya itibar olmaz.
Evet.
Tamam. Peki tansiyonumuz çıktı. Ne olacak şimdi? Hemen ilaç mı başlayacağız Cem Hocam? Yaşam şekli değişiklikleri desek şöyle kısaca. İlk bölümümüzü bitiriyoruz. 3-4 dakikamız kaldı.
Eskiye göre tansiyon tedavisi eskiden bir basamak tedavisi öngörülüyordu. Yani kişide önce bir yaşam tarzı değişikliği. Ardından tekli ilaç, ardından ikili, üçlü ya da multiple
bu
ilaç.
Bu basit mantık. Bunu ben de söylerdim zaten hastalara ama.
Bu eskiden tercihdi. Artık
şimdi ne yapıyoruz?
Artık agresif. Yani
düşürdü nasıl düşürsen
hastanın düşürür. Hangi evrede yani tansiyonu hangi evrede yakalandıysa o evreye uygun bir tedavi modeli.
Evre derken vücuda hasar bırakmış anlamında mı?
Şöyle diyelim. Güncel sınıflamada artık prehipertansif, evre 1 ve evre 2 hipertansiyon olarak sınıflıyoruz.
Benim tansiyonum bu yaşta birinde mesela 130'a 85 çıksa?
Buna prehipertansif diyebiliriz. İdeali 12 yani 120'ye 80'in altında olması.
120'ye 80'in altındaysam iyiyim. Bunu biraz geçmişsem dikkat et.
Dikkat et.
Kaçı geçersem korkayım?
140'ı geçtikten sonra problem başlıyor. Hatta 135'i geçtikten sonra diyelim ciddi şekilde problem
büyük
başlıyor.
Büyük tansiyon mu daha önemlidir Cem Hocam?
İkisi de önemli. Ama büyük tansiyon tabii ki de daha önemli.
Daha çok korkutmalı diyorsunuz. Peki bir soru daha var hemen altta da birleşmiş oldu böylece. Fazla tuz tüketiyor olmam tansiyonumu ne derece etkiler? Tam bir derece etkiler kanaat getirmişiz de.
Yüksek tuz tüketimi kesinlikle tansiyonla doğrudan ilişkili. Ancak bunun tersi maalesef doğru değil. Yani yüksek tansiyon olan birinde ciddi şekilde tuz kısıtlaması beklenildiği ya da hayal edildiği gibi ciddi oranda sağlamayabiliyor.
Şöyle bir şey duymuştum. Doğru mudur Cem Hocam? Normalde bir insanın günlük tuz ihtiyacı 1,5 gram mı?
Normalde biz OECD'ye kayıtlı ülkeler arasında en yüksek tuz tüketen
ne kadar tüketiyoruz 24 saatte?
İkinci ülkeyiz. Türkiye ortalaması 17.
Ha işte ben de 18 gram gibi duymuştum.
Bu çok çok ciddi bir rakam. 1,5-2'yi geçmemesi gerekiyor.
Ve bir Türk milletinin evladı çok diyet yapsa 5 grama kadar indirir diyorlar.
Yani bir de şöyle bir örnek verelim. Yani durumun vehameti açısından bizim çarşıdan, pazardan aldığımız günlük rutinde kullandığımız beyaz ekmek normalde bir kişinin günlük olarak alması gereken tuz miktarını fazlasıyla zaten ihtiva ediyor. Yani siz
ne kadar koyuyorlar bir ekmeğe tuz biliyor musunuz Cem Hocam?
Oran olarak bilmiyorum. Gramajını bilmiyorum. Ancak böyle bir bilgi var. Yani spot bir bilgi olarak bunu söyleyelim, paylaşalım dinleyicilerimizle. Normal bir beyaz ekmekte zaten sizin almanız gereken tuz fazlasıyla var. Yani bu şu anlama geliyor. Siz diğer aldığınız tüm gıdalarda tuzsuz bile yeseniz zaten almanız gerekeni aldınız. Bu aslında bu anlama geliyor.
Şimdi dehşet bir şey gördüm ben Cem Hocam. Bir kardiyolog arkadaşımın polikliniğinde bir ilaç firması promosyon olarak yapmış. Böyle hayırlı bir şey de yapıyorlar arada bir. Bir sütün 18 gram tuz var. Yanında bir küçük sütün 5 gram tuz var. İşte diyorlar ki görsel bakın siz bunu tüketiyorsunuz. Çok çalışırsanız da bu olur. 18 gram tuz kabaca küçük bir tuzluk boyutu demek aslında.
Evet.
Her gün bir tuzluk dolusu tuz yiyoruz.
Evet.
Bunun mantığı da şu mu hocam? Tuz suyu çekiyor, su birikiyor, volüm artıyor, tansiyon yükseliyor mu?
Kabaca böyle diyoruz ama maalesef mekanizma bu kadar basit değil.
Ne oluyor? Daha fazla bir zararı mı var?
Volüm üzerinden bu açıklanmaya çalışıyor. Yani bu söylediğiniz doğru ama dediğim gibi süreci açıklamak için yeterli kalmıyor.
Peki şimdi bu bitirir ayak ilk bölümümüzü böyle bir iç karartıcı tablo olacağım hocam ya yani ne yapacağız? Yani biz böyle besleniyoruz yani ne olacak ne yapmalıyız ki? İkinci... Türk milletinin evladı OECD'nin en kötü ikincisidir dedim. En kötü kim bu arada?
En kötü yanlış bilmiyorsam Çin'di yanlış bilmiyorsam.
Çin onlar niye daha mı çok tuz tüketiyormuş?
Onların mutfak kültürü açısından.
Onlar bizden beterler zaten. Evet. Peki makbul mutfak kültüründe şimdi klasik Akdeniz diyeti diyeceğiz de olmuyor bize yaramaz.
Yani Akdeniz diyeti diyoruz ama uygulayabilirsek Akdeniz
şimdi
diyeti.
Şimdi bizim dinleyici kitlelerimizde de Konyalı Kayseri ağırlığı çok fazladır. Ya şimdi Konyalı'nın Kayseri'nin dinlediği bir radyoda ekmek yeme, işte pilava ekmek bandırma olmaz bu işler. Olmaz. Böyle de olmaz ama ne yapacağız?
Olmaz nasıl ama işin gerçeği bu. İşin gerçeği bu.
Peki özellikle Orta Anadolu'daki dinleyenlerimizi özellikle uyarıyoruz. Bakın dikkat edin bu tuz işine diyoruz.
Peki.
Kalp sağlığınız açısından. Peki Cem Hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. İkinci kısmını inşallah tekrar başlayacağız.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz kardiyoloji uzmanı uzman doktor Cem Özden. Cem Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Cem Hocam ilk bölümde tansiyondan bahsetmiştik. Anjiyografinin son sıralarından bahsetmiştik. Ona ait sorular vardı. Bu bölümde yine benzer bir iki sorumuz var. İlk soru enteresan. Niyeyse Türk halkının ısrarla sorduğu soru. Biz çocuk doğu hekimi olarak bize de çok sorarlar. Verdiğimiz her ilaçla ilgili bir soru gelir mutlaka. Bu ilaç alışkanlık yapar mı? Bu ilaç bağımlılık yapar mı? Diye.
Yok. Kardiyoloji pratiğinde kullanılan ilaçların hiçbirisinin böyle bir etkisi yok.
Peki ben gene de sorayım. Elçiye zeval olmaz. Tansiyonum yüksek olduğu için tansiyon ilacı kullanıyorum. Bağımlılık yapar mı?
Hayır böyle bir şey söz konusu değil.
Niye aklına geldi acaba dinleyelim ben onu da çok algılayamadım ama.
Onun sebebi şu. Hastalarımızın ahmiyane tabirle ekseriyetinin canının ekşili istemesi. Yani ilacı kullanmak istememek. Kaynaklanan bir durum bu. Yani ben bunu kullanırsam bende bağımlılık yapar ya da vücudum alışır artık o da ne demekse.
O yüzden aslında şu olabilir mi? Hani apregülasyon, davregülasyon falan oluyor bir müddet sonra ilacın etkinliği. Bu psikiyatride var böyle şeyler ya.
Bu mutlaka var. Ancak psikiyatri ilaçtan ya da diğer kullanılan ilaçlarda böyle göre böyle bir şey ihmal edilebilecek düzeyde. Çünkü zaten bir doz değişikliğine gitmiyoruz.
Tamam yani ilaç illaki kullanılacak kıvırmak evet. Yok. Peki şimdi ciddi bir soru. Yani bütün sorular ciddi ama daha böyle bir ağır abi sorusu geliyor Cem abi. Bypass hangi durumlarda gerekir demiş dinleyicimiz.
Bypass bu da bir revaskülerizasyon işlemi işin açıkçası. Daha net bir genel ifadeyle söyleyecek olursak. Yani tıkanmış olan damarları, koroner damarları açmak için kullanılan başka bir yöntem. Bu da bir cerrahi yöntem.
Daha önceki programlarımızda anlatmıştık. İşte birinci ihtimal stent konulabilir demiştik. Buraya bir tükenmez kalem yayı gibi çelik bir veya işte krom kobalt bir malzeme konur. Bunun ilaçlısı olur. İçinde balon şişirilir. Bu daha sonra tıkanabilir gibi. Bunu niye yapmadık da bypass yapıyoruz hastamıza?
Bunu niye yapmadık? Bu da yine hastadaki koroner rahatsızlığın, koroner hastalığın yaygınlık düzeyi, kişinin eşlik eden diğer hastalıkları ve kişinin demografik özellikleri burada belirleyici oluyor.
Yani buna konmaz, bu damardan hiç çıkmaz anlamında.
Yani şöyle söyleyelim, genel olarak çoklu damar tutulumu varsa, tutulmuş olan damarlar...
Yani 5-6 damar etkilenmiş.
Evet, anlamında. Etkilenmiş olan damar sayısı fazlaysa, ortaya çıkmış olan hastalığın yaygınlık düzeyi, yani tek bir örneğin tek bir damar üzerindedir ama bu damarı boydan boya tutmuştur. Bu da ciddi bir durum. Lezyonların yerleşimi, söz gelimi müdahaleye uygun olmayan bir alanda olması ve yine dediğimiz gibi damar sayısının fazlalığı ve eşlik eden hastalık ki burada en önemlisi şeker hastalığıdır. Böyle durumlarda ekseriyetle tercih ettiğimiz cerrahi müdahale yani bypass dediğimiz işlem.
Ne yapıyor hocam? Göğüs kafesini yardık, kalbi çıkardık mı?
Bypass işleminde cerrahi olarak teknik detayı vermeyelim ama yani bypass'ın ne demek olduğunu açıklayalım burada.
Bypass hastalarımız dediğin... korkar diye mi bir endişeniz var Cemal?
Evet kısmen. Kısmen. İşlemin yapılabilirliği ile ilgili olarak bypass dediğimiz şey aslında gerçekten bypass. Yani şunu kastediyoruz.
Bir arızalı alanı atlayıp geçme
arızalı
işlemi.
Arızalı olan, problemli olan damar alanının atlanıp ondan sonraki sağlıklı olan bölgeye ya da daha az hastalıklı olan bölgeye yine kişinin kendi vücudundan alınan başka bir damarın büyük aort damarından yapılan bir bypass işlemi. Yani bir
atlayarak köprü kuruyoruz.
Köprü kurma işlemi diyelim.
Damarı nereden alıyoruz? Ayaktan mı alıyorduk?
Burada tercih edilen vücut içerisinde IMA dediğimiz internal mammary artery, yani kişinin meme dokusunu besleyen arter ya da safe magna dediğimiz vücudumuzdaki bacaklarda yer alan, her iki bacağımızda yer alan uzun bir toplar damardan alınan parçalarla yapılıyor.
Ne kadar, kaç santimlik bir damar dokusu çıkarıyoruz mesela?
Santim olarak bilmiyorum. Bu biraz daha cerrahi bir teknik. Benim biraz alanımı aşan bir durum. Yani söyleyeceğim şey yanlış olacaktır. Burada santiminden ziyade şu önemli. Arter kullanılması işlem başarısını, yani damarın açık kalma işlemini, süresini uzatıyor. Yani biz bu damarları bağladığımızda, yeni damar sistemi köprülediğimizde hastalık o aynı vücutta alındığı için bunların üzerinde de hastalık devam ediyor. Yine bağlanan
şeker yüksekse bu damarı da yıpratıyor.
Bu damarı da aynı şekilde yıpratıyor.
Hem hastamızı da düşürsün canım, bu arada dikkat etsin biraz.
Yani biz olabilecek olan ihtimaller üzerinden konuşacak olursak, yani mümkün mertebe kalbin birinci dereceden önemli damarlarında ya da damarında arter sistemiyle yapılan bir köprüleme, bir bypass.
Onun göğüs bölgesinden, meme arterinden.
Meme arterinden ya da koldan alınan damarla yapılıyor.
Peki onların işlevi ne olacak? O işe yaramayan bir damar mıydı orada?
İşe yaramayan demeyelim de daha az
hayati
olan bir damar diyelim.
Peki aldık, ucuca ekledik. Şimdi orada bir tane kör yol var, bir tane de akar köprümüz var.
Akar köprümüz var. Böylelikle tıkalı olan alana kadar vücudun kendi damarı işlemini görürken, tıkalı olan alandan sonrasında da yeni bağladığımız bypass alanı çalışmaya
başlıyor. Peki stenti anlatırken hocam bize demiştiniz ki işte ilaçsız var, ilaçsız var, 2 yıl, 5 yıl falan gider bunlar. Bypass'ta böyle bir şey deniyor mu?
Bypass'ta da böyle bir şey deniyor. Bypass her anlamda zaten stent ve balon işlemlerine göre daha üstün. Öyle söyleyeyim. Yani cerrahi prosedürün stent prosedürüne göre riski daha fazla olmakla beraber uzun dönem sonuçlara baktığımızda bypass her durumda her şekilde daha üstün.
10 yıl dayanır mı mesela bypass?
Evet, dayanabilir. Kendisine dikkat eden bir hastamızı 10 yılda geçebilir.
Peki bir bypass operasyonu yaklaşık ne kadar sürüyor? Sizin konunuz değil ama.
Herhangi bir anormal bir durum söz konusu değilse 3-3,5 saatte işlem tamamlanıyor.
Yani ben ne bileyim, böyle bir hayalimde canlandırdığımda çok uzun saatler sürecek mi, büyük bir ameliyatmış gibi ama.
Yani artık hem gelişen teknikler hem de cerrah arkadaşlarımızın konudaki yüksek hakimiyeti sayesinde artık
peki,
işler daha kolay.
Peki risk çok çok farklı mı? Yani niye o zaman stent tercih etmesek de bypass tercih etsek?
Bu da dediğim gibi yani hastanın kendi durumun neyse, hangi durumu daha yatkın ve daha yatkın yanlış oldu, hangi durum uygunsa hasta için onu tercih etmek lazım. Yani bunları aslında birbirine kıyaslamak biraz yanlış. Yani birisi elma, birisi armut.
Bypass'tan sonra bu koruyucu işte kan sulandırıcı tedavi falan gerekiyor mu?
Onda da gerekiyor ama şeydeki kadar agresif olmuyor. Yani ikili bir kan sulandırıcı uygulamamız yok.
Yani hekim arkadaşımız önermişse bir sebepten dolayı bypass yapılmasını, kesinlikle endişe edilmemelidir.
Evet, kesinlikle.
Stent de aynı ameliyedir, başarıları daha fazladır ama ameliyattır, neticede riskleri de daha fazladır.
Evet, evet.
Peki, bypass yapıldıktan sonra sırt üstü yatılması şart mıdır? Başka önlemler almalı mıyız? Böyle bir şey var mı? Anlamadım.
Bunları zaten daha teknik sorular bunlar. Bunları cerrah arkadaşlarımızın cevaplaması daha uygun olacaktır. Ama temel itibariyle her ameliyatta olduğu gibi cerrahi göğüs cerrahisinden, yani bypass cerrahisinden sonra bu durum önemli.
Ama muhtemelen taburcu olma süresi stentek gibi 6 saat 8 saat değildir herhalde.
Değil, bu çok daha uzun. Çok daha uzun.
Peki, sıkıntılı bir durum. Bir de bu açık kalp ameliyatı ne demektir Cem Hocam?
Açık kalp ameliyatından kastımız bu. Zaten kapalı kalp ameliyatı neredeyse yapılmıyor gibi artık.
Peki açık kalp ameliyatıyla yapılan şey her zaman bypass mıdır?
Her zaman bypass değildir. Yani hasta ben açık kalp ameliyatı olduğu dediğimde bir kapak rahatsızlığı geçirmiş olabilir. Kalp zarlarıyla ilgili bir problem yaşamış olabilir. Ya da kalbin göğüs içerisindeki yerleşkesiyle ilgili bir ameliyat geçirmiş olabilir. Aort damarıyla ilgili bir rahatsızlık
göğüs
geçirmiş olabilir.
Göğüs kafesinin açıldığı ameliyatlar
öyle
mıdır
diyelim
aslında?
Evet, öyle diyelim.
Peki. Şimdi çok güzel. Tamam, benim de anlayacağım, benim de konuşabileceğim bir soruya geldik Cem Hocam. Doğuştan kalbimde delik var, zamanla kapanır mı? Önce siz buyurun.
Şöyle diyelim, aslında bu konuyu siz bizden daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah, daha çok görürüz de.
Şöyle diyelim, çocuk yaşta görülenlerin ya da çocuk yaşta tanısı konmuş olanların zaman içerisinde ergenlik ve sonrası dönemde kapanma ihtimali daha yüksekken eğer erişkin yaşa kalmış bir delik varsa artık o vakitten sonra kendi kendine kapanması hemen hemen pek görülmüyor.
Kalpte delik deyince ne anlayalım Cem Hocam? Şimdi bize ilkokulda öğrettiler. Kalbin 4 tane odacığı var. Doğal olarak 2 tane bir dikine bir enine 2 tane de duvarı var.
Duvar var. Şöyle diyelim, kalbin sağ ve sol sistemi arasında geçişi sebep, şanta sebep olan delikler diyelim.
Delikler. Peki buradan delikler, şimdi mantıken sol kalbimiz pompalar, yüksek basınç işlenir. Böyle olduğu için her koşulda soldan sağa kan kaçacaktır.
Eğer hastalık gözden kaçmışsa, çok uzun süreli böyle bir durum varsa, bu durum zaten tam tersine dönüp ölümcül sonuçlarla karşılaşılabiliyor.
Peki soldan sağa biraz, yani biraz derken bir yıl, iki yıl, beş yıl kaçsa ne olur ki? Solda neticede temiz kanlar, efor kapasitemizi zorlar bu durum.
Bu durum efor kapasitesini, kalbin çalışma şeklini, kalbin normal fonksiyonunu yerine getirmesini zorluyor. Yani burada olmaması gereken bir basınç ve volüm dengesizliği söz konusu oluyor. Ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntılar var.
Şimdi benim aklıma şöyle bir şey gelir hep Cem Hocam. Memlekette eskiden çok ciddi bir böyle hani sağlık taramaları, işte rutin muayeneler vesaireler olmadığı için, sağlığa ulaşım çok iyi olmadığı için hep hastaları bir şekilde askere gider. Askerde genellikle insanlar doktor yüzü görürmüş.
Aslında hala öyle.
Yani bu tip delikler askerde mi tanı konuyor?
Yani şöyle ne diyelim, askerlik sırasında özellikle erkeklerde
ciddi bir efora karşılaştığında zorlanıyor hasta.
Efordan ziyade bir check-up, yani bir muayene sırasında, muayenede kalp hastanın kalbi muayene edilirken, kalp muayenesi sırasında ekseriyette şüphelenip tanı konuyor bu hasta.
İleri tetkik gidilerek anlaşılıyor, evet, diyorsunuz. Peki şimdi az önce dedik ya, soru biraz daha çocuk hastalıklarını ilgilendiriyor ama daha ilgilendiren kısmına şimdi geldik. Kalbimde üfürüm var, zararsız olduğu söylendi, yapmam gereken bir şey var mı?
Aslında bu soru sizin cevaplamanız.
Şimdi ben başlayayım, siz bitirin o zaman Cem Hoca. Şimdi biz çocuklar doğar, yeni doğan muayenesini yaparken normal ya doğum ya da sezaryanda birçok sisteme bakarız ama özellikle atlamak istemediğimiz şey kalbini daha dikkatli dinleriz.
Evet.
Çünkü diğer muayene bulguları hep subjektiftir. Neticede nörolojik muayenesinde dört dörtlük bir şey diyemezsiniz. Artılar eksiler her zaman kaçabilir gözünüzden. Bir de dakikalar içinde hayatı tehdit edecek şeyler kalpten çıkar genellikle.
Evet.
Kalbini dinledik. Kabaca filmlerdeki aşinalıktan söylüyoruz. Şöyle bir tık tık tık tık tık tık sesinin arasında bir ıslık çalma sesi gibi.
Yani olmaması gereken sesler desek aslında daha
duyulur. Bunların da en sık duyulanı masum üfürümdür.
Evet.
Bir. İkincisi yeni doğanların anne karnındayken ve geçiş döneminde de.
Peki hocam, masum üfürüm dediniz. Masum olmayan da mı var bunun?
İşte masum olmayanları zaten soru sebebi. Bir aslında masum olmayanlardan olmayan ama masum da olmayan bir şey de var. Normalde dedik ya, kalbin sol tarafı daha basınçları yüksektir, hakimdir. Ama çocuklarda evet, böyle değil. Sağ hakimiyeti vardır. O yüzden bir takım üfürümler duyulabilir ya da var olan üfürüm duyulmaya da bilir ilk 24 saatte, 48 saatte. Sonra bir üfürüm duyarız hasbelkader ama bakarız ki çocuk çok sağlıklı. Solunum problemi yaşamıyor. Bir gün, iki gün sonra taburcu ettik. Aylık kontrollere geldi. Çok güzel kilo alıyor. Hiçbir problem yok. Ha, bu masum üfürüm olabilir. Birinci ihtimal. Bir de masum üfürümü düşündüren şeyleri vardır. İşte üfürümün duyulduğu yer, üfürümün pozisyonuna değişmesi, yumuşak sesli olması, biraz böyle müzikal bir tını oluşturması gibi. Ha, bunlarla masum üfürümden şüphelendiğimizde bizim temel textbooklar, klasik kitaplar der ki, işte masum üfürümden eminseniz eğer, bunu destekleyen, bunu dışten herhangi bir probleminiz yoksa hiçbir şey yapmayın, bekleyin. Ama biz hayatta bekleyemeyiz İstanbul şartlarında. Anne babaların rüyalarına girer bir kere bu durum. O yüzden illaki ekokardiyografi yaptırırız. Neticede ekokardiyografide radyasyon yok, invazyon yok. İşte ciddi bir maddi külfet de getirmiyor. Çocuk zorlanmıyor da, her yerde de var artık adım başı. Yaptırıyoruz. Bizim yaban çocuk kardiyoloğu arkadaşımız diyor ki, masum üfürüm. Hadi gözünüz aydın, geçmiş olsun. Ya da işte şimdi sıra size geldi. Baktı kalbinde delik var dedi. Ya da hani kalbinde delik var dediğinde sizle biz de geçiyor aslında mesele de, çocuk kardiyolojisinden kardiyovasküler cerrahiye gidiyor. Müdahale gerekir mi, ameliyat gerektirir mi vesaire gibi ihtimaller var. Bir de bunun dışında mesela çok sık olan mitral valf prolapsusu. Yetişkin bayan hastalığı. Siz çok görüyorsunuz,
evet,
herhalde.
Evet, çok görüyoruz. Çok
üfürümün en sık sebebi bu mudur hocam mesela yetişkinlerde?
Şu an için günümüz pratiğinde evet bu.
İşte geldi, dinlediğiniz hasbelkader çarpıntıdan gelmişti. 25 yaşında bayan hasta. Üfürümü duydunuz. Ekoyu yaptınız, mitral var, prolapsus. Ne yapıyorsunuz?
Bu hastaların ekseriyeti zaten ciddi hastalığı ciddi boyutta olmadığı için takibimizde oluyor hastalar.
Ömür boyu üfürümüyle birlikte yaşantısına devam ediyor.
Ara ara kontroller yapıyoruz. Tabii. Sadece hastayı kendi kaderine bırakmıyoruz da belirli süre zarfı içerisinde eğer hafif düzeydeyse 2 yılda 3 yılda bir hastanın tekrar kontrole gelmesini istiyoruz.
Ekokardiyografi mi yapılıyor?
Evet, genel itibariyle ekokardiyografiyle.
Peki hani bu biküspit aorta özelinde diyelim, kapak yaprakçık problemleri midir bundan sonra gelen sıklık üfürümlerde?
Üfürümlerde bizimkisi gibi artık yaşlanmaya başlamış olan nüfuslarda daha ziyade dejeneratif dediğimiz, yani yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan kapak problemleri artık daha ön planda.
Daha çok gözüküyor. Evet. Başka ne var hocam? Üfürüm duyduk.
Yani yapısal kalp hastalıkları açısından mı diyoruz? Üfürümün haricinde gene biraz önce dediğimiz gibi olmaması gereken kalp sesinin duyulması aslında burada bizi alert ettiren şey o. Olmaması gereken bu sesleri duyduğumuzda biraz önce sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir zararı olmayan non-invazif bir ultrason çeşidi olan o da ekokardiyografi ile ileri değerlendirme yapılıyor. Bununla işlemi görsel olarak kalbin yapısı, miyokardi yani kas dokusu, kapakları, kapakçıkları ve büyük damarları değerlendiriliyor. Bu şekilde morfolojik yapısal anatomik bir problem olup olmadığı, kalbin odacıklar arasında olmaması gereken geçişe sebep olan bir şant yani delik dediğimiz durum var mı yok mu bunu anlamaya çalışıyoruz. Aynı sizin cümlenizin başında söylediğiniz gibi hiçbiri yoksa bu üfürümün de biz masum üfürüm olabileceğini biz de ondan sonra kanaat getiriyoruz.
Yani biz hani çocukta çok aşina olduğumuz için sanki yetişkine masum üfürüm olmazmış gibi düşünürüz.
Bu durum erişkinlerde de söz konusu.
Bir de önceden olmayıp sonra çıkan üfürüm meselesi var, romatizmal kalp hastalıkları. Hani başlangıcı bizde ama uzun süre sizde kalıyor bu hastalarda.
Romatizmal kalp hastalığı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ya da geri kalmış ülkelerde kalp kapak rahatsızlığının en önde başlat nedeni gelişmiş toplumlarda Avrupa, Kuzey Amerika'da artık romatizmal kalp hastalıkları çok çok çok daha az görülüyor.
Şimdi aslında Cem Hocam burada müsaadenizle ben bir gireyim bu biraz daha anlaşılır hale getirmek için konuyu. Şimdi bizim toplumumuzda bu çok sıktır. İşte gittik, bizim çocuğun ateşi vardı, boğaz iltihabıymış. Doktor dedi ki bu romatizmaya da neden olabilir, kalbine de zarar verebilir, hemen antibiyotik kullanmanız lazım. Şimdi bunun başı ve sonu doğru. Gerçekten romatizmal kalp hastalığı öncesinde bir çocuk enfeksiyon hastalığıyla ilişkilidir. Boğaz enfeksiyonuyla ilişkilidir. Ancak böyle hani attığınız taş, ürküttüğünüz kurba çok kurtarmamaktadır durumu aslında. Neticede bizim bildiğimiz işte A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı boğaz enfeksiyonu veya halk içindeki meşhur tabiriyle beta mikrobu boğaz enfeksiyonu yapar. Uygun tedavi alınmazsa bu beta mikrobuna karşı oluşmuş olan antikor dediğimiz maddeler çocukların eklemlerine ve kalplerine zarar verebilir.
Evet.
Doğru. Verdiğinde ne yapar? En önce kapak problemi yapar. Böyle olunca sessiz geçirilir. Hiçbir şey anlaşılmaz ama 3, 4, 5, 6, 7 yaşına kadar rutin çocuk muayenesi olmuş. Üfürümden bahsedilmemiş. Kalp kapaklarından hiçbir şeyden bahsedilmemiş bir hasta. 9 yaşında hasbelkader yüzme havuzuna gidecektir. Öncesinde muayene edilirken üfürüm duyulur.
Evet.
Hadi 9 yaş gene çocuk yaş grubu kaldı. Diyelim 20 yaşta bu anlaşıldı. Ne yapacağız hocam şimdi?
Burada yine biraz önce söylediğimiz gibi ekokardiyografik değerlendirmeyle hastalığın olup olmadığı, varsa boyutunun ne seviyede
kapakta darlık ya da genişlik var.
Darlık ya da genişlik var. Buna bağlı olarak gerçekten problemin ne boyutta olduğu değerlendiriliyor.
Sonrası kalp damar cerrahisi mi?
Yok, hayır, kalp damar cerrahisi değil. Yine bu hastaların ekseriyeti hafif ya da orta düzeyde rahatsızlığı olduğu için bizim takibimizde kalıyorlar. Cerrahi işlem ya da kardiyovasküler cerrahiye yönlendirme işin artık en son safhası. Yani artık kapak tamamen tükenmiş durumda. Kalpte de artık çalışma fonksiyonunda hepten bozulmaya sebep olmuş durumlarda artık hastaya
cerrahi
yönlendiriyoruz.
Peki. Üfürüm konusu böylece kapatmış olduk. Birçok tansiyon ilacı kullandığım halde tansiyonum düşmüyor. Ne yapmalıyım?
Bu da ciddi bir güncel pratiğimizde karşılaştığımız problemlerden biri. Kişinin gerçekten çoklu ilaç kullanımına bağlı kullanmasına rağmen hala tansiyon yüksekliği devam ediyorsa burada bazı şeylerin sorgulanması lazım. Söz gelimi hasta günlük yaşantısında ciddi bir yaşam tarzı değişikliğine gitmiş. Yani hala çok kilolu mu? Hala tuzlu besleniyor mu? İlaçlarının düzenli kullanılması. Bazı hastalar ilaçlarını gerçekten düzenli kullandığını söylüyor ama daha detaylı bir sorgulama yaptığımızda ilaçların detaylı kullanılmadığını da öğrenebiliyoruz. Buna tekrar sorgulanmalı. Bunun haricinde eşlik eden başka bir hormonal rahatsızlık olup olmadığı, tansiyonla doğrudan ilişkili olabilecek böbrek damarlarında bir problem olup olmadığı kontrol edilmeli. Tüm bunların hepsi kontrol edilmeli. Hepsindeki durum optimum seviyede olmasına rağmen çok da ilaca karşı direnç söz konusuysa bu birazcık artık çaresiz kaldığımız durumlardan biri diyebiliriz.
Bazen psikiyatrik ilaçları falan da veriyorlar galiba hocam böyle durumlarda.
Her hastaya da değil. Her hastada değil.
Peki. Şimdi bir başka dinleyenimizin sorusu. 44 yaşında bir yakınım yolda giderken aniden fenalık geçirdi. Hastaneye götürdüler. Kalp kaslarında problem olduğu söylenerek 12 gün yoğun bakımda kaldı. Şimdi çıktığı hayatına dikkat etmesi gereken şeyler var mı?
Bu koroner kalp hastalığının haricinde kalp dokusunu yani miyokardı etkileyen hastalıklardan aslında burada bahsetmek lazım. Miyokardit dediğimiz çoğu kez viral olan enfeksiyonlar, örneğin bir boğaz enfeksiyonu ya da bir idrar yolu enfeksiyonu ya da bir bağırsak enfeksiyonun biz farkında olmadan vücudumuza yayılması ve buna bağlı olarak kalp dokusunda da enfeksiyona sebep olup kalp dokusunda bir takım problemlere sebep olarak onda tahribata yol açtığı durumlar. Genel olarak miyokardit dediğimiz durumlar. Bunların ekseriyetini...
Sık görülüyor mu Cem Hocam?
Miyokardit en sık asemptomatik olarak geçirir. Yani aslında bizler belki de bir boğaz enfeksiyonuna eşlik eden bir miyokardit geçiriyoruz. Ama bunun şikayete sebep, yani göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ya da başka herhangi bir probleme ses ortaya çıkartmadıysa biz bunu fark etmeyebiliriz.
Ama burada değişik geliyor şimdi tabir. Hani kulak iltihabı olur, boğaz iltihabı olur, kalp iltihabı.
Evet, kalp iltihabı. Yani vücudun diğer dokularının hangi dokularında olabilen tüm iltihaplar aynı şekilde kalp dokusu ya da kalp zarlarında da olabilir. Kalbi tutan bu tarz durumlarda, yani miyokardit durumunda bunun da ekseriyeti çok hafif düzeyde ya da asomptomatik geçilirken çok nadiren, çok masif, çok fulminan, yani ani başlangıçlı ve çok kötü tablolarla sonuçlanabilen durumlarda söz konusu olabiliyor. Eğer hastada bu tarz hastalarda, yani miyokardit geçirmiş olan hastalarımızda hemodinamik bir bozukluk söz konusu değilse, yani hastanın nabızında, tansiyonunda ciddi bir bozukluğa sebep olmamışsa ya da herhangi başka ileri düzeyde sıkıntı teşkil etmiyorsa genel olarak bu hastaları hastanede servis şartlarında takip ediyoruz.
Bu 12 gün uzun geldi bana hocam. Bir problem mi olmuştu ki?
12 gün, yani orada hastayı sorgulamak gerekiyor. Yani ya da hastanın bilgilerine daha detaylı olarak vakıf olmak lazım. Miyokardit dediğimiz tablo aslında hemodinamik olarak bozulmasına sebep olduysa, yani tansiyonuna, nabızında ciddi şekilde bozulmalara sebep olabilecek bir şekilde hızlı ilerlediyse ya da yaygın bir şekilde ortaya çıktıysa, bu hastaları da yoğun bakım şartlarında takip etmemiz gerekiyor.
Peki hasar bırakır mı?
Evet, hasar bırakabilir.
Tekrarlar mı?
Tekrarlayabilir.
Peki. Buna da dikkat edelim Cem Hocam o zaman. Tamam. Son olarak Cem Hocam bir dinleyenimi sormuş. Kalbin tümörü olur mu?
Evet, kalbin tümörü de olabilir. Kalbin tümörü neyse ki vücudumuzda diğer gördüğümüz tümör ve kanser çeşitlerine göre neredeyse yok denecek kadar az görülüyor. Gördüklerimizin de ekseriyeti iyi huylu tümörler oluyor.
İyi huylu olsa kalpte ama Cem Hocam?
Evet, kalpte.
Kalp kasında mı oluyor, boşluğunda mı oluyor, nerede oluyor?
En sık... sağ kulakçığa doğru uzanan polipoid yapıda büyük, iyi huylu kitleler şeklinde.
Hasbelkader mi tanı konuyor bunlara?
Ekseriyetle hasbelkader ya da...
Şikayet yapıyor mu yani?
Şikayet de yapabilir.
Ama ne yapar?
Biraz önce saydığımız göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, kalp şikayetlerinin hepsi bunlar.
Eko yaparken bir bakarız, aha kalpte tümör,
evet,
var.
Evet, tümör var, bunu görebilmemiz
peki mümkün. Ne oluyor, ameliyatla mı alıyorlar bunu?
Bunların da hemen ameliyat gündeme gelmiyor. Bunların da büyüklüğüne göre bazıları takip edilebiliyor. Ya da büyüklüğüne göre yine bazıları ya da şekline göre endişe uyandıracaksa ya da başka komplikasyonlara sebep olduysa cerrahi tedavi gündeme gelebiliyor.
Peki. Cem Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kardiyoloji ile ilgili dinleyenlerimizden gelen soruları size paylaşmaya çalıştık. İnşallah derde derman olmuştur. Biraz İnşallah. Merak gidermişiz diye ümit İnşallah. Ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konu kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Cem Özde'ydi. Kendisine sizden gelen soruları paylaşmaya çalıştık. Faydalı olduğunu ümit ediyoruz.